Ayrım 57, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 521. 9. Kısım. Asil ertesi gün Loke'yi tam da öğlenki vardiya değişiminde uyandırdı. Genç adam başının üstüne çıkmış kedi yavrusunu kavradı, hayvanın küçük yeşil gözlerine baktı ve ''Bu sözüm seni hayrete düşürebilir ama sana asla bağlanmayacağım. Seni gidi uyku düşmanı haylaz seni'' dedi. Loke esnedi gerindi, sonra da bir bulut perdesiyle örtülü gökyüzünden düşen ılık bir yağmurun altına çıktı. Ah dedi, pantolonuna kadar soyunup yağmurun yırtık bayraktan kalan kokuları teninden yıkamasına izin verirken. Biraz düşününce zehirli orkidenin saymakla bitmeyecek kadar çok sayıdaki pis kokusu tanıdık hale gelirken, yıllarını geçirdiği yerlere ait kokuların nasıl rahatsız edici olup çıktığını garipsememek elinde değildi. Kaptan Drakaşe gemiyi hastane ankrajındaki uzun taş iskelelerden birinin hemen yanına konuşlandırmıştı. Loke dönüp bakınca 10 kadar küçük teknenin iskele tarafına yanaşmış olduğunu gördü. Silahlı haldeki 5-6 mavi postalı giriş lombarını tutarken Utgar ile Zamira da ananaslarla dolu bir çatananın başında dikilen bir adamla kıyasıya pazarlık ediyordu. Öğleden sonranın ilk saatleri boyunca pek çok tekne gidip geldi. Çeşit çeşit hovardalı taze gıdadan simyasal ilaçlara kadar her türden şeyi satmak için gemiye uğrarken bağımsız tüccarların temsilcileri de ambardaki malları soruşturmak ve Drakaşa'nın dikkatli bakışları altında numuneleri incelemek amacıyla çıka geldiler. Orkide geçici bir süreliğine yüzen bir pazar yeri oluverdi. Öğleden sonra saat 2 civarı yağmur tam da dinmeye yüz tutmuş, güneş yukarıdaki bulutların arasından yüzünü gösterirken kızıl ulak tüccar kapısı geçidinde gözüktü ve orkidenin yanına demirledi. Nasrin, Guilhem ve ganimet mürettebatı ulağın etrafta gezinebilecek kadar kendini toparlamış eski tayfalarıyla beraber gemiye çıktılar. ''Onun burada ne işi var?'' diye bağırdı içlerinden biri Loke'yi gördüğü zaman. ''Benimle gel'' dedi Jabril bir kolunu adamın omzuna atarak. ''İzah edilemeyecek bir şey yok. Hazır laf açılmışken sana bir de çaylak posta adlı bir şeyden bahsedeyim.'' Ali ve Tregane ulağa uğrayabilmek ve hala gemide bulunan yaralıları muayene edebilmek için bir filika hazırlanmasını emretti. Loke küçük teknenin indirilmesine yardım ederken Tregane'nin yolu giriş lombarında Guilhem'le kesişti. ''Senin de kameraları değiştik'' dedi kadın asık bir suratla. ''Eski kompartımanın benim oldu, sen de benimkine geçebilirsin.'' ''Niye ki?'' ''Yakında öğrenirsin.'' Vadralı daha başka bir soru soramadan önce Tregane bordadan aşağı inmiş, Zamira da adamı kolundan tutmuştu bile. ''Gemi bozan başlangıç olarak ne kadar fiyat verdi?'' ''İki gümüş ve bir kase sığır boku'' dedi Guilhem. ''Evet ama onu makulen ne kadar ödemeye ikna edebilirim?'' ''1100 veya 1200 solari, iki yeni Baba Fingo direği taktırması gerekecek çünkü öndeki de bel vermiş. Uğraştık ama onu bir türlü indiremedik. Yeni serenler birkaç yeni yelken gemi kısa süre önce elden geçirilmiş ve bunun faydası olmuş. Ama postalarına bakınca yaşını hemen gösteriyor. Olsa olsa 10 yıl daha kullanılabilir.'' ''Kaptan Drakaşa'' dedi Loke Guilhem'in yanına gelerek. ''Diyorum ki, kurduğun şu dalavereden mi bahsediyorsun Ravel? Ondan en az birkaç yüz solari daha kopartabileceğime eminim.'' ''Ravel mi?'' Guilhem kaşlarını çatarak genç adamı süzdü. ''Kızıl Ulağ'ın eski kaptanı Ravel mi?'' ''Tanıştığımıza çok sevindim'' dedi Loke. ''Tek ihtiyacım daha düzgün birkaç parça giysi, birkaç deri çanta ve bir para yığını kaptan.'' ''Ne?'' ''Sakin ol, parayı harcamayacağım, sadece göstermelik olarak lazım. Bir de Jerome'u yanıma versen hiç fena olmaz.'' ''Kaptan'' dedi Guilhem, ''Orlin Ravel niye hala yaşıyor, niye mürettebatın bir üyesi ve niye senden para istiyor?'' ''Del'' diye bağırdı Drakaş. ''Buradayım'' dedi az sonra yanlarında beliren kadın. ''Del, Guilhem'i alıp ona Orlin Ravel'in niye hala yaşadığını ve neden mürettebatın bir üyesi olduğunu açıkla.'' ''İyi de niye senden para istiyor?'' diye tekrarladı Guilhem. Ezri onu kolundan tutup oradan götürdü. ''Adamlarım ulağın satışı karşılığında para kazanmayı bekliyor'' dedi Drakaşa. ''Planın her neyse işleri daha da zora sokmayacağından emin olmalıyım.'' ''Kaptan, Şu durumda ben de mürettebatının bir üyesiyim. Eğer unuttuysan ulaktan kazanacağımız parada benim de payım var. Drakaşa etrafına bakındı ve parmaklarını meçlerinden birinin kabzasına vurdu. Demek daha güzel kıyafetler istiyorsun ha? 10. Kısım. Gemi bozanın bir gece önceki dedikodular sayesinde iyice şevke gelen adamları Hovarda koyundaki yeni gemiyi çabucak fark ettiler. Akşamüstü saat 5'te sıra sıra kürekleri kölelerce çekilen süslü bir mavna kızıl ulağın yanına yaklaştı. Drakaşa yanında Del Mastro, Gwilym ve iki düzine silahlı tayfayla beraber Mavna'nın yolcularını karşılamak için bekliyordu. Borda'dan yukarı ilk olarak haşlanmış kösele ve zincirden yapılma zırhlarının içinde şıpır şıpır terleyen bir muhafız takımı çıktı. Onlar güverteyi bakışlarıyla taradıktan sonra bir köle ekibi gemiye tırmandı ve bir asma koltuğu Mavna'dan gemiye kaldırmak amacıyla halatlar gerdi. Kanter içindeki adamlar var güçleriyle çalışarak bahsi geçen koltuğu ve orada oturan kişiyi giriş lombarına kadar çektiler. Gemi bozan tam da Drakaşa'nın hatırladığı gibiydi. Cildi parşömeni andıran yaşlı Terrin'li yağ katmanlarıyla öyle çok şişmişti ki sanki armuzlarından patlak vermişti de akışkan etleri dışarı taşıyordu. Gıdıları boynunun altında bir yerde sona eriyor, parmakları patlamış sosislere benziyordu ve sarkık gerdeni gözlerini kırptığında bile titriyordu. Her iki elinden tutan birer kölenin yardımıyla koltuğundan kalkmayı becerdi fakat başka bir köle portatif masaya benzer geniş ve lakeli bir oturak çıkarana değin hiç de rahat gözükmedi. Oturak onun önüne koyulduktan sonra adam hoşnut bir homurtuyla dev göbeğini geniş mobilyanın üstüne yerleştirdi.
Aksak bir brick dedi belirli bir kişiye hitap etmeksizin. Baba fingolarından biri kopmuş, diğerindense anca çıra olur. Epeyce de yaşlı. Kaybolan cazibesini yeni boyalarla ve yaldız katmanlarıyla kapatmaya çalışmış bir hanım gibi. Ah kusuruma bakma Zamira, seni fark etmedim.
Bense sen güverteye adım atar atmaz geminin yan yattığını hissettim dedi kadın. Bu gemi beceriksizlerin elindeyken bile bir yaz sonu fırtınasından sağ çıkacak kadar sağlam. Halatları temiz, Baba Fingo direklerini ucuza yenilenebilir ve doğuya yolladığın o döküntülerin çoğundan çok daha iyi durumda.
O döküntüleri senin gibi kaptanlardan aldım. Şimdi bu kızın eteklerinin altına bakmak ve işe yarar bir vajinası var mı görmek istiyorum. Ondan sonra sana geçeceğim kıyağın boyutunu konuşabiliriz.
İstediğin kadar rol yap ihtiyar. İyi bir gemiye iyi bir ücret alacağım işte o kadar.
Sahiden de iyi bir gemi dedi Leocanto Costa güverte merdivenindeki saklanma yerinden çıkmayı tam da o anda seçerek.
Orkide'nin kısıtlı kıyafet sutakı ona varlıklı bir görünüm kazandırmıştı. Hardal kahverengi paltosu gümüş manşetli, tüneyi lekesiz ipektendi ve pantolonu da idare ederdi. Papuçları cilalı ama aynı zamanda da Jerome'un cüssesindeki birine yetecek kadar büyüktü. Ancak Costa içlerine paçavralar tıkıştırarak ayaklarına tam gelmesini sağlamıştı. Ne de olsa insan her istediğini elde edemezdi. Kemerinden ödünç alınmış bir meç sarkıyor, parmaklarında Zamira'nın yüzüklerinden bazıları ışıldıyordu. Arkasından omuzlarına üç ağır deri çanta vurmuş olan alelade itaatkar uşak rolündeki Jeron geliyordu. İkilinin rollerini benimsemede gösterdiği sürat, Zamira'da o rolleri daha önce de oynadıkları yönünde bir izlenim uyandırmıştı.
Lordum dedi Drakaşa, teftişinizi tamamladınız mı?
Evet, dediğim gibi iyi bir gemi. Belki kusursuz değil ama bir ölüm kapanı olduğu da söylenemez. Biraz şansın yardımıyla 15 sene daha işe yarar.
Sen de kimsin lan?
Gemi bozan onu tam da bir solucanı kapmak üzereyken bir rakibinin gagasıyla karşılaşan bir kuşun gözleriyle süzdü.
Tavrin kallas dedi Costa laşayından.
Bir nazir mi diye sordu gemi bozan.
Üçüncünün, ünvanımı kullanmana gerek yok.
Kullanmayacaktım zaten. Bu gemide ne diye geziniyorsun?
Kafan göbeğinden de yumuşak galiba. Onu Kaptan Drakaşa'dan satın almak istiyorum.
Hovarda koyunda gemileri ben satın alırım.
Neye dayanarak? Tanrıların fermanına mı? Yeterli kaynağa sahibim ve önemli olan tek şey bu.
Denize düştüğün zaman çocuk kaynaklarını sana...
Yeter dedi Drakaşa. İkinizden biri ücretini ödeyene kadar üstünde durduğunuz bu gemi bana ait.
Evinden çok uzaklardasın Enik. Bana kafa tutacak olursan...
Eğer bu gemiyi istiyorsan değerini hakkıyla ödersin diye adamı azarladı Drakaşa hakiki bir öfkeyle. Gemi bozan güçlü ve faydalı biriydi ama bir güç çekişmesinde herhangi bir pirinç denizi kaptanı onu ayağının altında ezebilirdi. Rekabet noksanlığı sebebiyle başkalarından çok fazla sabır bekler olmuştu. Lord Kallas en iyi teklifi verirse kabul edeceğim. Bu kadar ahmaklık yeter mi? Gemimi satın almaya hazırım dedi Costa.
Bekle bir dakika kaptan dedi sırası gelen Del Mastro. Gemi bozanın vaat ettiği kadar ödeme yapabileceğini biliyoruz ama henüz Lord Hazretleri'nin parasını görmüş değiliz.
Del haklı dedi Drakaşa. Burada borç senetlerini kıçımızı silmek için kullanırız Lord Kallas. O çantalarda ağır bir şey bulunsa iyi olur.
Elbette dedi Costa parmaklarını ışıklatarak Jerome hemen öne çıkıp çantalardan birini Drakaşa'nın ayaklarının dibine attı. Yere çarpan çantadan şıngırtılar yükseldi.
Gwillem dedi Drakaşa adamına işaret ederek serdümen çantanın başına çöktü tokalarını açtı ve bir altın sikke yığınını meydana çıkardı.
Aslında Zamira'nın gemi kesesini ve Leocanto ile Jerome'un denize açılırken yanlarına aldıkları sermayenin bir karışımıydı bu elbette. Gwillem sikkelerden birini havaya kaldırdı, gün ışığına tuttu, tırnağı da kazıdı ve ısırdı. Ardından başını olumlu anlamda salladı.
Para hakiki kaptan, Tal Verrar Solaris'i.
O çantada 700 solari var dedi Costa. Bu sözü Jerome'un ikinci bir çantayı diğerinin yanına atması için işaretti. 700 daha.
Gwillem ikinci çantayı da açtı ve hesapta tıka basa altınla dolu olan çantanın içeriğine gemi bozanın da görmesini sağladı. Aslında 5-6 kat solarinin altında içi gümüşlerle ve bakırlarla dolu olan ipek bir cep vardı. Üçüncü çantada tıpkı onun gibi bir göz boyamadan ibaretti ama Zamira bu kadar gösterinin yeteceğini umuyordu.
Ve bunların arasından dedi Leocanta açılış fiyatı olarak 1000 solari veriyorum.
''Sikkelerinin kenarları tıraşlanmış olabilir.'' dedi gemi bozan. ''Bu olacak iş değil Drakaşa. Geminden tartı getirt, ben de benimkini yukarı çektireyim.''
''Sikkelerim yepyeni.'' dedi Costa dişlerini sıkarak. ''Hem de her biri. Onları kontrol edeceğinizi biliyorum kaptan. Tıpkı herhangi birini hileli bulursanız canımın kaç paralık değeri kalacağını da bildiğim gibi.'' ''Ama
esenliğime duyduğun endişeyi takdir etmiyor değilim gemi bozan.'' dedi Drakaşa. ''Fakat Lord Kallas yerden göğe kadar haklı ve onu samimi buluyorum. O bana 1000 solari teklif ediyor. Bundan daha iyi bir teklifin var mı?''
''Bacaklar açık ihtiyar.'' dedi Leocanto. ''Kuşunu kaldırabilecek misin?''
1010 dedi gemi bozan. 1100 dedi Costa. ''Tanrılar aşkına kendimi seyislerimle kağıt oynuyormuş gibi hissediyorum.''
1150 dedi gemi bozan hırıltılı bir sesle.
1200.
Daha geminin postalarını bile gözden geçirmedim be.
Öyleyse buraya daha çabuk gelmeliydin. 1200.
1300.
Ha şöyle dedi Costa, bana ayak uydurabilecekmişsin gibi davranmaya devam et. 1400.
1500 dedi gemi bozan. Seni uyarıyorum Kallas. Fiyatını daha da yukarı çekersen sonuçlarına katlanırsın.
Zavallı ihtiyar don yağı kovası. Demek aşırı değil de sadece saçma bir kâr etmek zorunda kalacaksın öyle mi? 1600.
Buraya nasıl geldin Kallas?
Bağımsız bir tüccarın gemisiyle.
Hangisi?
Seni ilgilendirmez. 1600 veriyorum ne?
1800 diye tısladı gemi bozan. Yoksa paran mı bitiyor? Laşayinli özenti.
1900 dedi Costa ilk kez sesinde bir endişe tınısı katarak.
2000 solari.
Leocanto kısa bir süre için Jerome'a danışırmış gibi yaptı. Sonra gözlerini yere dikerek canın cehenneme ihtiyar diye omurdandı ve çantaları güverteden toplaması için Jerome'a el etti.
Gemi bozana satıldı dedi Zamira. Kocaman bir tebessüm etmemek için kendini zor tutarak 2000 solariye.
Hah! Gemi bozanın suratı neredeyse acı çekiyormuş gibi gözükmesine yol açan muzafferane bir ifadeyle çarpıldı.
Elimi sallasam senin gibi 10 tanesini satın alabilirim Enik. Tabii eğer aletimi yabancı ve lüzumsuz bir şeye sokmak istersem.
Eh sen kazandın dedi Leocanto. Tebrikler. Üzüntüden kan ağlıyorum.
Ağlamalısın da dedi gemi bozan. Ne de olsa üstünde durduğun gemi artık bana ait. Şimdi seni bir ateşin üstüne yatırıp kızartmamam için bakalım bana ne kadar para.
Gemi bozan dedi Drakaş'a. O 2000 solari elime geçene kadar bu gemi nah senin.
Ah dedi yaşlı adam, teknik bir ayrıntı. Ellerini çırpmasıyla birlikte köleleri muhtemelen altınla doldurulması için asma koltuğu aşağı yolladılar.
Kaptan Drakaş'a dedi Costa, gösterdiğiniz hoşgörü için teşekkürler ama belli ki çekilme zamanım. Del dedi Drakaş'a, Lord Callas ile adamını filikalarımızdan birine bindir. Lord Callas, kameramda akşam yemeğine kalabilirsiniz. Onun ardından size ait olduğunuz yere geri göndeririz.
Size minnettarım kaptan. Costa adabı muaşeret kurallarının gerektirdiğinden çok daha derin bir reverans yaparak onu selamladı. Ardından Del Mastro ve Jerome'la beraber giriş lombarında gözden kayboldu.
Kıçı boklu yavşağı, gebert gitsin dedi gemi bozan yüksek sesle, parası sende kalsın.
Seninki bana yeter dedi Zamira. Ayrıca gerçek bir Laşay'ın baronunun bana hayatını borçlu olduğunu düşünmesi hoşuma gidiyor.
Gemi bozanın köleleri çuvallar dolusu gümüş ve altın sikkeyi ulağın güvertesine naklettiler. Sonunda mutabık kalınan meblağ Zamira'nın ayaklarının dibine yığıldı. Guilhem elbette ki fırsatını bulunca parayı sayacaktı ama Zamira'nın dolandırılmaktan çekindiği yoktu. Tavrin Callas'ın birkaç dakika önce yürüttüğü mantığa uygun olarak çuvallarda tam da vaat edilen meblağın olması kaçınılmazdı. Gemi bozan kasabanın sınırındaki müstahkem konağında bir düzine iyi donatılmış paralı asker bulunduruyor olsa da bir kaptanı aldatması halinde taburlar dolusu korsan peşine düşerdi ve koşarak kaçıp gidebileceği günler çok geride kalmıştı.
Drakaş'a ulağı gemi bozanın muhafızlarına ve kölelerine teslim etti. Yarım saat sonra Orkide'ye geri döndüğünde ne zaman bir ganimet satılsa kapıldığı o memnuniyeti hissetmekteydi. Düşünülmesi gereken pürüzlerden biri eksilmişti. Artık tüm mürettebatı tek bir gemide olacak, herkese hak ettiği pay dağıtılacak ve gemi kesesi hatırı sayılır ölçüde kabaracaktı. Balıkçılığı yağmaladıkları sırada yanlarında çarpışamayan yaralı ulak mürettebatı küçük bir sorun teşkil etmişti. Ama sağlıksız bir halde hovardada bırakılmaktansa hepsi birden çaylak postanın geçici rezilliğine katlanmayı yeğlemişti.
Ravel Valora dedi kadın ikiliyi kasar altının gölgesinde Del ve bir düzine tayfayla beraber konuşup sırıtırken bulunca
beklediğimden daha iyi iş çıkardınız.
Öteki türlü kazanacağımızdan 700 veya 800 solari fazlasını aldık dedi Guillem şaşkın bir halde.
Herkesin payına pay katıldı dedi Valora.
Ama bu ancak o puşt biraz paraya kıyıp bağımsız tüccarların ağzından laf alana kadar sürer dedi Del, takdir ve hayret karışımı bir duyguyla tek kaşını kaldırarak.
Son zamanlarda hiç kimsenin Hovarda'ya bir Laşay'ın soylusu getirmediğini keşfedince.
Elbette eninde sonunda gerçeği anlayacak. Costa bir elini boşver dercesine salladı. Zaten işin güzel tarafı da o ya. Onun gibi hırslı, kendini beğenmiş, tehditler savurmaya meraklı küçük zorbalar. Öyleleriyle oyuncak gibi oynayabilirsin. Aradan 1000 sene geçse bile onu bu kadar basit bir hileyle güpegündüz Tonga'ya düşürdüğümüzü hiç kimseye anlatamaz. Ayrıca senden satın aldığı her geminin kar marjı bu kadar yüksek olduğu sürece ileri geri konuşmaktan başka bir misillemede de bulunmaz.
Bana diklenmeye niyetlenirse bile öyle bir şey yapacak kadar gücü yok dedi Zamira. Ben konuya kapandı gözüyle bakıyorum. Ama bu tüm öğleden sonrayı o süslü püslü kıyafetler içinde keyif çatarak geçirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Şunları yerine kaldırın.
Tabii kaptan.
Ayrıca gemi bozan tehdidinde ciddi olsun veya olmasın. Burada bulunduğumuz süre boyunca siz ikinizi gözden uzak tutmakta yarar var. Gemiden ayrılmanız yasak.
Ne? Ama...
Bana kalırsa dedi Drakaş'a keyifli fakat kararlı bir ses tonuyla, sizin gibilerin dizginlerini sık sık boş bırakmak hiç iyi olmaz. Merak etmeyin, zahmetlerinize karşılık gemi kesesinden biraz daha fazla pay alacaksınız.
Ah tamam o zaman. Costa kaliteli kıyafetinin narin parçalarını çıkarmaya başladı.
Zaten bir ara sokakta gırtlağımın kesilmesine hevesli değilim.
Akıllı çocuk.
Zamira ikinci kaptanına doğru döndü.
Del, bu akşamki şen vardiya için bir liste hazırlayalım. Biz ikimiz konsey toplantısına giderken onlar da bizimle beraber karaya çıkabilirler. Mesela mürettebatın yarısı, adamları adilce seç.
Peki dedi Del ve biz o toplantıdan dönene kadar bir sorun çıkma ihtimaline karşı etrafı gözleyip filikalarda bekleyecekler değil mi?
Aynen öyle karşılığını verdi Zamira. Muhtemelen tüm diğer gemilerin mürettebatları gibi.
Kaptan diye fısıldadı Del neredeyse Zamira'nın kulağının içine kadar eğilerek. Şu toplantı neyle ilgili?
Pis işler dönüyor Ezri. Kadının ilgisinin farkında olmadan gülüşen ve şakalaşan Leocanto ile Jerome'a göz attı. Doğruysa da yalansa da pis işler.
Kolunu Ezri'nin yani şımarık bir Nikor aristokratı olarak sürdürebileceği hayata sırt çevirmiş, çaylak postalardan ikinci kaptanlığa kadar yükselmiş, Zamira'nın kıymetli orkidesini su üstüne tutabilmek için 6 senede onlarca kez ölüm tehlikesi atlatmış genç kadının omzuna attı.
Bu akşam duyacağım bazı şeyler Valora'yla ilgili. İkinizin baş başayken neler konuştuğunuzu bilemem. En azından konuşarak geçirdiğiniz o nadir aralarda.
Ezri başını dik tuttu, gülümsedi ve utanmaya tenezzül etmedi.
Ama söyleyeceklerim seni memnun etmeyebilir.
Aramızda değinilmesi gereken bir mevzu varsa dedi minyon kadın usulca, onun değineceğine güvenim tam ve hiçbir şeyi duymaktan korkmuyorum.
İşte benim Ezri'm dedi Zamira. Öyleyse gidip giyinelim, zırhlarımızı ve meçlerimizi kuşanalım, kınlarını yağla ve bıçaklarını bileyle. Sohbetimiz kötü giderse ayrılma sebebi olarak kullanabileceğimiz bazı aletlere ihtiyaç duyabiliriz.
57. ayrımın sonu. Sayfa 530.